Ayrım 34, Samizdat, Soner Yalçın, sayfa 397. 16 Mayıs 2010 tarihinde Hürriyet'te tam bir sayfa kaset komplosunu kim yaptı diye yazan ben. Bu satırların yazarı ben, Deniz Baykal'a şantaj yapacağım öyle mi? Medya bunu bilmiyor mu? Bakın devam edeyim. ABD Savunma Bakanlığı yani Pentagon ve CIA'nın strateji uzmanlarından Stephen Larrabee Rent raporunda Şubat 2010'da şöyle yazdı. 2003 1 Mart tezkeresinden yılından bu yana CHP giderek artan bir boyutta daha millici ve Amerikan karşıtı bir duruş benimsedi. CHP'nin üst yönetimi değişmelidir. Kimse aslında hiçbir şeyi saklamıyor. Yeri geldi yazayım. Halk TV'yi satın almaya gittiğimizde Baykal'la meclisteki odasında sohbet ederken şunu dedim. Bu pis tezgah sahnelendiğinde bu kaset komplosuyla size hedef aldıklarında istifa ederek çok yanlış yaptınız. Bu oyunu bozmanın yolu sizin yine dimdik durup bu karanlık odaklarla mücadele etmenizdi. Genel başkanlıktan istifa ederek bu tertipçilerin isteğini yerine getirmiş oldunuz. Bu sözlerime yanıt vermedi. Belki de hata yaptığını anlamıştı. Öyle gerekiyordu dedi sadece, sustu. Şahitlerim Baykal'ın kendisi ve odada bulunan 3 gazetecidir. Şimdi bana ve bize diyorlar ki, varan iki cümlesiyle Baykal'a şantaj yapacakmışız. Samimi söylüyorum, bu dincilerin Allah korkusu yok. Kimse sormuyor, böyle bir kaset, CD, DVD var mı? Hayır, soru bu kadar basit aslında ama sormuyorlar. Haydi ben tutukluyum, Halk TV'yi almaya gittiğim gazeteci arkadaşlarıma niye kimse sormuyor? Yoksa aslında herkes bu oyunu biliyor da bile bile mi bu haberleri, yorumları yapıyor? Şimdi bu kara propagandayı yapanlar Baykal'a kaset komplosu yapıldığı günlerde ne yazdıklarına biri yerli, diğeri yabancı iki örnek vereyim sadece. Mağdur adam pozisyonuna yatıp parti içi muhalefeti konuşamaz hale getirdikten sonra gelip aslanlar gibi kurulacak koltuğuna. Ahmet Kekeç, Star, 13 Mayıs 2010. Seks kaseti Türkiye'ye aydınlık bir gelecek açıyor. Stephen Kinzer, The Guardian, 11 Mayıs 2010. Adına radikal diyen gazete bile Varaniki'yi sür manşetine taşımıştı. Gazeteci Mustafa Balbay'a yapılan tezgahın aynısı sahnedeydi. Silinen dosyalar. Ergenekon davasında gazeteciler gözaltına alınırken Soner Yalçın'ın bilgisayarında yeni belgelere ulaşıldığı öne sürüldü. Silinen bazı dosyaların geri getirilmesi sonucunda Halk TV'nin devralınmasıyla ilgili eylem planına ulaşıldığı iddia edildi. Planda Baykal'a yönelik bir şantaj kaseti hazırlığının da bulunduğu iddiası var. Ele geçirilen bir belgede şu ifadenin yer aldığı söyleniyor. Halk TV'yi satın alırsak parasal sıkıntımız kalmaz. Kılıçdaroğlu da istekli. Her türlü desteği alırız. Ama Baykal direniyor. Baykal engelini aşmalıyız. İkna için varan iki kaseti. Salih Aydın, Radikal. Zaman gazetesi kökenli Eyüpcan'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı Radikal'in bu sözüm ona haberi sür manşete taşımasına niye hiç şaşırmadım acaba? Tıpkı polis savcı bilgisini değiştirmeksizin gazeteye koyan muhabirlerin utanmadan haberlerin altına imzalarını koymaları gibi. Bir kişi, sadece bir kişi o sözde dosyaların geldiği gibi aynı anda silindiğinden bahsetmiyordu. Vatan gazetesinin namuslu köşe yazarlarından Mustafa Mutlu işin özünü yazmıştı. Varan iki yalanını ortaya atanların amacı çok açıktı. 1. Yukarıda saydığım aydınların tamamı muhalif. 2. Hepsi gazeteci ya da yazar. 3. Yine hepsi, üyeleri cemaat diyor ama, okyanus ötesinden yönetilen bir tarikat hakkında bir şekilde kalem oynatmış kişiler. Yukarıdaki isimlerin tamamına yakını Fethullah Gülen'le tarikatıyla ilgili araştırmalar, incelemeler yapıp bunları kitap haline getiren, dergilerde, internet sitelerinde ya da gazetelerde yayımlayan kişiler. Zaman gazetesinin haberine göre biz Profesör Doktor Yalçın Küçük'le toplantılar yapıyormuşuz. Yapsak ne olur? Size ne? Bunun neresi suç? Ama yapmadık. Yan yana bile son yıllarda iki kez geldik. Hep aynısını yaptılar, ucuz genellemelere başvurdular. Bilgileri köksüzdü çünkü. Yazdıklarına, konuştuklarına bakar mısınız? Ne kadar bayağı, vasat. Taraf Ergenekon sürecinde hep aynı haberciliği yaptı. İçi boş, bilgi kirliliğine hizmet eden, kamuoyunu kandıran gerçek dışı iddiaları sürekli manşetine taşıdı. Hedef AKP'li aileler. Neymiş? MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun AKP'li vekiller için topladığı özel istihbarat notları Soner Yalçın'ın odasındaki Koz isimli dosyadan çıkmış. Yazıyorlar, MİT'in karanlık ismi olarak bilinen Kozinoğlu ile Soner Yalçın arasında özenli bağlantılara ulaşıldı. Bu AKP'liler ve aileleri Ergenekon operasyonlarında kaçıncı kez manşete taşındı? AKP'lileri oyuna getiren, kandıran, benzeri haberler neredeyse her operasyonda gazetelere servis edildi. Ahmet Altan bu iddialar üzerine yorumlar yapmıştı. MİT'te böyle belgeler yokmuş, bunu Kozinoğlu kendisi toplayıp Oda TV'ye vermiş. Kafasında hiç mi soru yok, polisin oyuncağı olduğunun farkında değil. Bir MİT'çi Koz ismiyle gizli bilgileri niye mail'la göndersin? Ahmet Altan bunu bile düşünemeyecek kadar mı gözünü kararttı? İddiayı karşı tarafa sormadan hep böyle haber yorum yaptılar. Hiç akıllarına geldi mi? Bu virüslü belgeler üzerine Oda TV haber yapmış mı? Ey Ahmet Altan, sizin gazeteniz tarafta karanlık tertipçilerle içli dışlı olan arkadaşlarınız var. Daha önce de yazıp söylemişlerdi. Soner Yalçın MİT'ten şunu tanıyor, bunu tanıyor diye. Konu mahkemelik, hakkında dava açtım. Bunu bilmiyor olamazlar. Kozinoğlu'nu tanımam bile. Tanıyor da olabilirdim, fakat tanımıyorum. Gazetecilik ne hale geldi? Kimi tanıyoruz, elimizde hangi belgeler var diye hesap veriyoruz. Basın özgürlüğünün ne hale getirildiğini görmüyor musunuz? Ahmet Altan gibi liberallerin merkezi tarafın Ergenekon'a bakışlarında bilgi yok. Sadece kafalarında kaba bir şablon var. Onlara göre AKP ile gerçek ileri demokrasiye geçecek Türkiye. Derin devlet bunu engellemeye çalışıyor. İşte işin özü bu. Bu aydın rüyası olanı değil, olması gerekeni gördü. Hayatın gerçeğine gözlerini kapadı ve hep yanıldı. Yeni değil bunlar, Tanzimat münevveri bunlar. Bakın, 7 Kasım 2010 tarihinde Hürriyet'te yazdım. Yıl 1899. İngilizler Güney Afrika'nın altınına göz dikip bu toprakları 500 bin askeriyle işgal etti. Topraklarını ve altınlarını kaptırmak istemeyen Boerler İngilizlere karşı gerilla mücadelesi verdi. Evleri yakıp yıkıldı, eşleri çocukları öldürüldü. Toplama kamplarında işkenceler gördüler ama Boerler geri adım atmadılar. Tam o günlerde Osmanlı münevverleri ne yaptı dersiniz? Şu siyasal değerlendirmeyi yaptılar. İngilizler kaybederse bu İngiliz karşıtı bir politika izleyen 2. Abdülhamid'in işine gelir. O halde biz İngilizleri destekleyelim. Ve bu desteği de verdiler. Nasıl mı? Eski sefirlerden Ali Galip Bey'in Rumeli Hisarı'ndaki evinde toplantı düzenlediler. Toplantıya İsmail Kemal, Hüseyin Siret, İsmail Safa, Ubeydullah katıldı. İngiltere Büyükelçisi Sir Nicholas O'Connor'a hitaben bir mektup kaleme aldılar. Bir de desteklerine kılıf buldular. İngilizler Kırım Savaşı'nda bizimle birlikte harp ettiklerinden İngiltere'nin bu savaşta muzafferiyetlerini temenni ederiz. Fakat gerçek niyetlerini de yazmadan edemediler. Sultan Hamid'in İngilizlere karşı planladığı hasmane siyasete millet iştirak etmemektedir. Hüseyin Cahit Yalçın'a göre metni Tevfik Fikret kaleme almıştı. Kimine göre ise Hüseyin Siret yazmıştı. Sonuçta dilekçe Osmanlı münevverlerine sunuldu. Destek imzası istendi. Kimler destek vermedi ki? Recaizade Ekrem, Sami Paşazade Sezai, Mehmet Cavit, Mehmet Rauf, Ahmet Kemal, Tevfik Fikret gibi 29 münevver. Tarih 20 Kasım 1899. Güney Afrika sömürgesi İngilizler oluk oluk kan akıtırken Osmanlı münevverleri İngiltere Büyükelçiliği'nin kapısını çaldı. 12 kişiydiler. Dilekçelerini bizzat Sir O'Connor'a elden verdiler. Kuşkusuz 2. Abdülhamit bu girişimi duydu, korktu, operasyon başlattı. İlk önce Hüseyin Siret ve Ubeydullah Beşiktaş karakoluna çekildi. İngilizler bu gözaltılardan rahatsız oldu. Büyükelçi O'Connor girişimde bulundu. Gözaltına alınanlar serbest bırakıldı. Ancak 2. Abdülhamit bu olayı unutmadı. 2 ay sonra Hüseyin Siret'i Bitlis'e, İsmail Safa'yı Sivas'a, Ubeydullah'ı Taif'e sürgüne gönderdi. Tevfik Fikret evinde göz hapsine alındı. Kimi de yurt dışına kaçtı. Bugün Taraf gazetesini üs edinmiş yazarların ruh hali de aynen budur işte. Demokrasiyi, özgürlüğü, Amerikan mandacılığının sağlayacağına inanıyorlar. Ve fakat Türkiye'de gazeteciler de var. Gazetecilerin gözaltına alınması medya çalışanlarını sokaklara döktü. İstanbul'da ve Ankara'da yüzlerce gazeteci basın özgürlüğü için yürüdü. AKP elini medyadan çek. Faşizme karşı omuz omuza. Susma, sustukça sıra sana gelecek sloganlarını atmışlardı. Ankara'daki gazeteciler de Kızılay Meydanı'nda toplanmıştı. Ağızlarına siyah bant bağlayarak kalemlerini kırmışlardı. Diğer yanda bütün kokuşmuşluğu, sinsiliği ve kötülüğüyle yandaş medya sürü halinde provokatif yayıncılığına devam ediyor. Hedeflerinde protestocu gazeteciler var. Zaman gazetesinden Hüseyin Gülerce, cemaatin ve özel yetkili medyanın anlayışını anlatıyordu. Biliyorum bugün birileri yine basın özgürlüğünü hatırlayacak. İktidarın gazetecilere ve muhaliflerine yönelik yeni bir yıldırma hamlesi başlattığını söyleyecek, yazacak. Ergenekon dostları ve dayanışma merkezleri seslerini yine yükseltecekler. Ergenekon davası başladığından beri bu ülkede vesayet sisteminin devamını isteyenler, statükoya zaptiyelik yapanlar müthiş bir direnç gösteriyorlar. Payandalıklarını gizleyebilmek için sureti haktan görünüyor, muhalif ayağına yatıyor, askeri vesayete karşı olmak iyi bir şeydir ama sivil vesayete de karşı olmak lazım deyip konuyu AK Parti düşmanlığına kaydırıyorlar. Devam eden bir davada yargıya açıkça baskı var. Bir yandan yargısız infaz yapılmasın denirken, bir yandan tutuklular için mahkemelerin kararı beklenmeden, onlar suçsuz, onlar birer kahraman deniliyor. Bu yoruma söyleyecek söz var mı? Her şey çok açık değil mi? Hep inançla bilgiyi, kuramla uygulamayı karıştırdılar. Hürriyet'ten İsmet Berkan'ın yazısı aslında neler olduğunu ortaya koyuyordu. Geçen hafta Ahmet Şık telefonla aradı. Aslında ben de onu aramayı düşünüyordum. Soner Yalçın Ergenekon nedeniyle gözaltına alınırken onun bilgisayarlarında Ahmet'in bir kitap taslağının bulunduğuna ilişkin bir haber okumuş, meraklanmıştım. Nitekim Ahmet de aynı konuda arıyordu. Halen yazmakta olduğu kitabını Soner Yalçın'da ne aradığını bilmiyordu. Kitabın konusu polis içindeki FETÖ Gülen düzeltilmemiş, tamamlanmamış versiyonunun nasıl olup da Yalçın'da çıktığını bilmiyor, anlayamıyordu. Ahmet zaten dedi, şu kitap işi bir bitsin, bu bilgisayarı alıp denize atacağım. Ben de kendimi tutamadım, denize atmak yetmez dedim. Önce içinden hard diskini çıkaracaksın, büyük bir mıknatısla bir süre tutacaksın ki içindekiler silinsin. Sonra ona da güvenmeyip çekiçle kıracaksın. En sonunda da denize atacaksın. Dün sabahtan beri düşünüyorum. Acaba bu konuşma Ahmet'in gözaltına alınma sürecini hızlandırmış mıdır? Eğer öyleyse ona bu aklı veren ben olduğuma göre savcılar artık benden de şüphelenmekte midir? Şaka bir yana bunca yıl birlikte çalıştığım Ahmet Şık'ın, aynı binada yıllarımı geçirdiğim Nedim Şener'in en sonunda Ergenekon üyesi olmak suçlamasıyla gözaltına alınmalarını hala tam olarak idrak edebilmiş değilim. Ah İsmet Berkan, ah! Bu süreci hiç analiz edemediniz, iyi gazetecilik sınavı veremediniz. Şimdi tanıdıklarınızın başına bu acı olay gelince şaşırıyorsunuz. Kusura bakmayın, günahınız büyük. Neler yapmadınız ki? Ergenekon iddianamesini köşenizde yazdınız. Yetmedi, iddianamenin omurgasını oluşturan bir adlandırmada bulundunuz. Kızıl Elma Koalisyonu. Davanın sembolü oldu. Sağcıları solcuları ulusalcılık çatısı altında bir araya getiren ideolojik çimentonun tanımlanmasıydı bu. Ergenekon diye tarif edilen sözde örgüt bu ideolojik yapı tema üzerine inşa edilmişti. Yargılamalar boyunca duruşmalarda birçok kez bu konu konuşuldu. Tutuklulara kaç kez soru olarak bu yöneltildi. Ergenekon'u anlatma heveslisi yazarların kitaplarına ve köşe yazılarına da konu oldu. Sonra birden İsmet Berkan Sabah gazetesinin cumartesi ekinde 19 Mart 2011'de yayımlanan röportajında Kızıl Elma Koalisyonu'nu ben uydurdum deyiverdi. Berkan bunu bir espri gibi anlattı. İnsanlar 4 yıldır hapislerde çile çekiyor oysa. Meğer sadece şakaymış, o kadar. Evet, cezaevinde bir gün bile kalmanın telafi edilemez olduğunu, hapiste insanların çürüdüğünü İsmet Berkanlar hiç anlamadılar, empati kurmadılar. Bu kadar kolay olmamalıydı. Meğer yüce bir ağırbaşlılığa ne çok ihtiyacımız varmış. Radikal yazarı Murat Yetkin ilk kez medyada Oda TV'nin nasıl bir yayın organı olduğunu örnekle yazmıştı. Ergenekon davasında tutuksuz yargılanan Yalçın Küçük'ün Soner Yalçın ile ilişkisi üzerine zaten son haftalarda yeterince itibarsızlaştırma yayını yapıldı. Ancak Oda TV internet sitesinin neredeyse bütün çalışan ve yazarlarının operasyon kapsamına alınmasına bir açıklama herhalde gerekiyor. Mümtaz İdil gibi solcu bir edebiyat eleştirmeninden, Müyesser Yıldız gibi milliyetçi bir gazeteciye kadar tek ortak noktaları Oda TV'de çalışmak, yazı göndermek olan kişiler nasıl aynı çerçevede derdest ediliyor? Yoksa tutuklamaların süre itibariyle cezaya dönüşmesi gibi artık gözaltılar da bir yıldırma aracı olarak mı kullanılıyor? Oda TV'yi tarafsız bakış açısıyla irdeleyen herkes Murat Yetkin'in yazdığı bu gerçeği görecektir. Ama Yetkin'in bilmediği kızıl elma uydurması. Hani koalisyon varmış ya. Ah ah ne diyeyim. Son Ergenekon dalgası Sabah gazetesi yazarı Nazlı Ilıcağ'ın bile kafasını karıştırmıştı. Bütün bunlar mutlaka Ergenekon örgütüyle bir bağlantı bulunduğunun işareti sayılabilir mi? Söz konusu gazeteciler Gülen cemaatini demokrasiye bir tehdit olarak gördükleri için ayrıca AK Parti iktidarını da yıpratmak amacıyla bu faaliyete girişmiş olamazlar mı? Sonuç, ya Soner Yalçın kendi inisiyatif alarak bazı gazetecilerle birlikte muhalif olduğu AK Parti ve Fethullah Hoca cemaatine karşı sert bir mücadele başlattı ya da bu faaliyet Ergenekon kapsamında yürütülüyordu. Veya üçüncü şık, virüs vasıtasıyla dosyalar Oda TV bilgisayarına yerleştirildi. Eğer virüs söz konusu ise McCarthy'cilik yapan ekibin kim olduğu derinlemesine araştırılmalı. Çünkü çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Aydınlık gazetesinde doğru bir tespit vardı. Oda TV yöneticilerine yapılan operasyonda savcıların Ulusal Medya 2010 diye sahte bir belgeyi kullandığı biliniyor. Gazeteci Soner Yalçın neredeyse feryat edercesine bu belge ile bizim hiçbir ilişkimiz yok diye açıklama yaptı. Ancak Beşiktaş savcıları bakın Ergenekon örgütü medyada nasıl örgütleniyor diye bu uydurma belgeyi kullanmayı sürdürüyor. 2008'de Doğu Perinçek, İlhan Selçuk, Kemal Alemdaroğlu ve Ferit İlsever tutuklanırken de böyle uydurma belge kullanılmıştı. Ulusal Medya 2010 adlı belgeye şöyle bir not düşülmüştü. Örgütün medyayı amaçları doğrultusunda ele geçirme ve yeniden yapılandırma projesi. 1. Ergenekon davasında savcıların dosyaya koyduğu bu belge her yönüyle çürütüldü. Bilen var mı aydınlığın yazdığı bu gerçeği? Yok, aynı 3 yıl önceki yayınları sürdürüyorlar. Amaç belli değil mi aslında? Milliyet'ten Güneri Civaoğlu toplumda neler konuşulduğunu kaleme almıştı. Bu arada vahim söylentiler de dolaşıyor. Soner Yalçın'ın CHP televizyonunu satın almak için CHP yönetimiyle görüşmeleri nedeniyle Ergenekon ilişkisi kurgusu yapabileceği ve CHP içinde kapatma davası açılabileceği fısıltılar gündemde. İnanılır şey değil ama toplumdaki psikolojiyi yansıtıyor. Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan gerçek bir gazetecinin zor anlarını şu satırlarla anlatıyordu. Özgür olduğu, demokrasiyle yönetildiği iddia edilen bir ülke düşünün ki, o ülkede iktidarın hoşlanmadığı bir gazeteci 100 kişiyle karşılaşsa, en az yarısı ona şu sorulardan birini soruyor. Sıra sana ne zaman gelecek? İnşallah sizi de almazlar. Sizce alırlar mı? Sırada kimler var? Bundan sonra ne olur? Oda TV hükümete muhalefet yapan tek internet sitesiydi. Şimdi sıra en büyük muhalefet gazetesi Sözcü'ye, Sözcü'nün yazarlarına mı geliyor? Gazetecinin zor anları işte bunlar. Size bunları soran insanlara ne diyeceksiniz? Onlara nasıl yanıtlar vereceksiniz? Bu sorular bana da her gün soruluyor. Ve biz nasıl bir ülke olduk ki, bırakın gazetecilik ahlakını da bir yana, insanlığımızı nasıl yitirdik ki, gözaltına alınıp sonrasında tutuklanan her gazetecinin ardından iktidar medyasında "Oh olsun, hak etmişti" çığlıkları yükseliyor. Bu nasıl bir kindir, nasıl bir nefrettir? Gözaltına alınıp tutuklananların sesi soluğu o koşullarda doğal olarak çıkamazken onların aleyhine suçlayıcı yazılar yazılıyor, ekranlarda sergilenen tek taraflı tartışma programlarında küfürler ediliyor. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Evet, günümüzde gazetecilik ahlakı gibi mertlik de bozuldu. Gün içinde beni biraz da sevindiren haber arkadaşım Fazıl Say'ın yaptığı açıklamaydı. Cumhuriyet'te okudum. Bizi en çok kaygılandıran insanların suçunun ne olduğunun anlaşılmaması ve bilinmemesi. Herkes kaygılanıyor. Herkesin kaygılandığı bir ülkede yaşamak hoş bir şey değil. İktidarın, muhalefetin bu kaygıları yok edici aşamalar sergilemesi bekleniyor. Oda TV'de yazmaya devam edeceğim. İyi ki sanatçılar var, iyi ki Fazıl Say var. Çünkü kendini aydın sanan çok kişi tehlikenin farkında değil. Cezaevine sokulmadan önce tekrar Martin Heidegger 1889-1976 okumaya başladım. Son günlerde aydın iktidar ilişkisi üzerine düşünüyordum. Kafamda sorularım vardı. 20. yüzyılın en etkili felsefe üstadlarından biri ve aynı zamanda tarihin en büyük entelektüel zanlısı olan Heidegger, Alman nasyonal sosyalistlerinin ileri demokrasisini neden destekledi? Hitler sadece kendi içinde yıkılmış, zihni parçalanmış, istekleri darmadağın olmuş yığınları değil, filozof Heidegger gibi entelektüelleri de nasıl büyüledi? Sorunun yanıtını Heidegger'in sevgilisi felsefeci Hannah Arendt'te buldum. Birinci Dünya Savaşı'nda dünkü dünyanın değerlerini yitiren entelektüel seçkinler, faşist hareketlerin iktidara geldiği anda gemileri yakarlar. Bu savaş sonrası seçkinlerin içine gömülmeyi arzuladığı kitledir. Arendt'e göre bu yığın ile seçkinler arasındaki ittifak idi. Bu AKP'yi destekleyen 12 Eylül mağduru solcuların tavrına benzemiyor mu? Keza 1990'da Berlin Duvarı'nın yıkılışıyla başlayan yenilgi süreci Türkiye'deki entelektüelleri nasıl etkiledi? Dipnot: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sartre, Habermas, Lefebvre gibi Marksistlerin Heidegger'i tekrar çekim merkezi haline getirmelerinin sebebi aynıdır. Keza yine Frankfurt Okulu'ndan Adorno, Horkheimer'de Nietzsche'yi idol haline getirmediler mi? Muhafazakar devrim tartışmaları niye başladı? Türkiye'deki değişimi hiç kavramlarla tartışmadık. Polis diliyle konuşuluyor hala. İdeolojik yenilgi ruhlarda hangi tahribatlara yol açtı? Bugünlerde sürekli dillerinden düşürmedikleri popülist söylemlerin, kavramların sebebi geniş kitlelerin içine gömülme arzusu mu? Onaylanma, takdir edilme duygusu mu? Bu kadar saldırganlığın, kibrin, küstahlığın altında hangi onarılmaz ruhsal yaralar, yalnızlıklar var? Benzer travmayı Heidegger'de yaşadı mı? Bakınız, Hitler kendini hiç saklamadı, nefretini gösterdi, öfkesini haykırdı. Şeytan dediği ötekiyle savaşacağını ilan etti. Heidegger bunları duymadı mı? Hitler'in kişiyi aşağılayarak nesneye dönüştürdüğünü Heidegger görmedi mi? Hitler'in kaostan beslendiğini, sürekli korkutarak kazandığını anlamadı mı? Aslında gerçek şuydu, Heidegger'in kafasında felsefi bir teorisi vardı. Teorisine uygun gerçekleri görüyor, ötesini görmek istemiyordu. Ya diğer Alman entelektüelleri? Farkında olamadılar, analiz edemediler mi ayak sesleri duyulan faşizmi? Aslında çoğu Heidegger gibi farkındaydı. Görmek istediklerini gördüler, duymak istediklerini duydular. Şiddeti, kötülüğü, bayağılığı, kabalığı yok saydılar. Zamanla yok olacağına inandılar. Geçiş döneminin sancıları olarak değerlendirdiler tüm olup biteni. Ufukta iyiliğin, güzelliğin var olduğunu sardılar. İşin özü şuydu. Düşünme yetisini kaybetmişlerdi. Siyasi zekalarını kaybetmişlerdi. Yani kaybedenlerdi. Bu nedenle gerçekle bağları kopmuştu. Siyasi olmayan bir siyaset özlemi içindeydiler. Başta Heidegger olmak üzere sandılar ki Hitler'i yönetiriz, kontrol ederiz. Yanıldılar. Tarihte bunun yığınla örneği var zaten. Kimi entelektüeller fikirleriyle yönlendirmek için politik liderlere yanaşır. Oysa o politik liderlerin çoğu kendilerini yönlendirmeye kalkışanlardan nefret eder. Bu nedenle birçok entelektüelin sonu acıyla bitmiştir. Heidegger bunun sadece bir örneğiydi. Bir gecede gözden düştü. Hitler o gece, yani uzun bıçaklar gecesinde, 1000 küsur esayı öldürttü. Dipnot: Nasyonal Sosyalist Parti'nin paramiliter mücadele örgütü. Heidegger'in şu sözlerinden umarım Türkiye'de bazı aydınlar ders çıkarır. Şiddet kullanan iyiliği ve dinginliği bilemez. Ne rahatlamayı, ne huzuru, ne ateşkesi bilir, ne de bunlardan haberdardır. Çünkü onlar için diktatör olmak yaşamın anlamı ve biçimidir. Kendi katı sertliklerine, doğruluklarına hayrandırlar. Aslında dar görüşlü, hırslı, küçük adamlardır hepsi. Adları ve ülkeleri neresi olursa olsun fark etmez. Ben hala cezaevinde mum ışığında insan arıyorum. Merhametlerini, akıllarını ve umutlarını nasıl kaybettiklerini sorguluyorum. Bu nedenle Fazıl Say gibi sanatçılar ile Beethoven, Mozart aynı yolun yolcularıdır. Aydınlık dünya başka türlü kurulamıyor. Otuz üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 407.